havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Bana para lazım. Bana para lazım. 19 Ekim 2022 Çarşamba Anlatmana da karşınızdayız. Gündem yoğun. Bizim gündemimiz de yoğun. Biz Bodrum'da Bodrum Kapı izliyoruz. Türkiye Ankara'da Muhtarlar Evi'nin açılışı, Bartın'la ilgili gelişmeler, Bakan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin neler dediğine odaklanırken sözü uzatmıyoruz. Önce bizden biri diyoruz. Radyo Sputnik editör spikeri Mehtap Yenidoğan'dan sabahtan bugüne gündemde ne var? Detayı alıyoruz Mehtap.
Merhaba Meliha Okur, iyi yayınlar. Aslında günlerdir Bartın Amasra'daki gelişmeleri takip ediyoruz. 41 madenci hayatını kaybetmişti Bartın'daki maden faciasında. İşte o faciaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma için 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti. Soruşturma kapsamında faciadan kurtulan işçilerle maden yöneticilerinin ifadesi alınıyor ve o ifadeler sırasında gazın iddiasıyla gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı soruluyor. Soruşturma kapsamında bir yandan da maden ocağındaki deliller toplanıyor ve uzmanlardan oluşan bir bilirkişi heyeti de madende çalışmalarına başladı. Madenle ilgili facia ile ilgili çalışmalarına başladı. İşte 5 kişilik heyet bu kapsamda patlamaya neyin yol açtığını araştıracak. Bu arada tabii bu faciaya ilişkin siyasetçilerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Siyasetinde bir numaralı gündem maddesi 41 işçinin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden faciası. Son açıklama bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. Patlamayla ilgili kesin rapor çıkana kadar söylenen her söz spekülasyondan ibarettir. Raporla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Tabii Türkiye Bartın'daki faciaya ilişkin gelişmeleri bir yandan takip ederken çalışanlar bir yandan da geçimiyle ilgili gelişmeleri izliyor ve bunun başında da asgari ücret geliyor. Erdoğan meclis grup toplantısında bugün asgari ücretle ilgili mesaj verdi. Yükselen enflasyon sebebiyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Önümüzdeki yıl başında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çalışanlar geçim derdinde dedik. Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılıyor, merak ediliyor. Bir yandan da yüksek enflasyon var derken bireysel tasarruflar önemli bir hal aldı. İşte bu konuda da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den bugün açıklamalar geldi. Nebati, Türkiye'deki bireysel emeklilik sisteminde gelinen son durum hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi. Buna göre 17 Ekim itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 14.3 milyon katılımcı var ve fon büyüklüğü de 362 milyar liraya ulaşıldı. 2021 yılının Mayıs ayında yapılan bir düzenlemeyle 18 yaş altına da bireysel emeklilik sistemine giriş hakkı tanınmıştı. Nebati'nin verdiği bilgiye göre bir yılda yaklaşık 500 bin çocuk ve genç bu sisteme dahil oldu. Ve Nebati önümüzdeki dönemde sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız dedim. Ve enflasyon bütün dünyanın sorunu neredeyse. Avrupa'da bugün enflasyon verileri belli oldu. Ve bu gelen sonuçlara göre de Avrupa'da enflasyon hız kesmiyor. Euro bölgesinde Ağustos'ta %9.1'di yıllık enflasyon. Eylül'de %9.9'a yükseldi ve rekor kırdı. Yine de beklentinin altında kaldı bu bir miktar. Tahminler Euro bölgesinde enflasyonun %10 artacağı yönündeydi. Aylık bazda enflasyon %1.2 oldu. Bir de enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon var. O da önemli. Onun oranına da bakalım hemen. Euro bölgesinde çekirdek enflasyon yıllık bazda %6 arttı ve %6.1 beklentilerin hafif altında geldi Meliha Okur. Bugün İngiltere'de de enflasyon verileri belli oldu ve İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesindeki seyrine devam ediyor. Temmuz'da 40 yıl sonra çift haneleri görmüştü. Ağustos'ta bir miktar gerilemişti, tek hanelere inmişti. Ancak Eylül'de yeniden çift hanelere çıktı. İngiltere'de tüketici enflasyonu Eylül'de yıllık %10.1 oldu. Aylık enflasyonda %0.5 olarak gerçekleşti. Bu da beklentinin üzerinde bir artış oldu. Beklenti %0.4'tü. Ülkede yıllık çekirdek enflasyonu Eylül'de %6.5 oldu. Buradaki beklenti de %6.4'tü. Ve hemen geçmiş ayların sayılarına da bakalım, oranlarına da bakalım. İngiltere'de Temmuz ayında %10.1'di yıllık enflasyon. Ağustos ayında %9.9'a inmişti. İşte ekonomideki yavaşlamayı kontrol altına almaya çalışan İngiltere Merkez Bankası'nın bu enflasyon karşısında faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Şimdi İngiltere Merkez Bankası demişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na da değinelim. Zira yarın Türkiye'de faiz kararı gelecek. Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini 100 bas puan azaltarak %13'ten %12'ye indirmişti. Ve banka böylece 2 ay üst üste toplam 2 puanlık faiz indirimine gitmişti. Peki Merkez Bankası faiz değişikliğine gidecek mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Ve biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Meliha Okur. İyi yayınlar.
Sağ olasın Mehtap diyoruz. Merkez Bankası'ndan sürpriz gelir mi bilemiyorum ama Merkez Bankası'nın KKM için ne kadar para ödeyeceği benim için ana konu. Ben de onu merak ediyorum. Tabii yarınki faiz kararı da önemli diye düşünüyorum ama Avrupa'da enflasyon kabusu büyürken Türkiye'de acaba biz medya çalışanlarını bekleyen sıkıntı ne? Bir de ona bakalım. Dilek Gappi telefon hattımızda. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi.
Merhaba Meliha Okur. Merhabalar.
Nasılsınız?
İyiyiz. Her şeye rağmen iyiyiz. Özetle öyle.
Peki söyleyeyim. Hemen şu deformasyon deniliyor ama bize göre sansür yasası. Ne diyorsunuz yasayla ilgili? Çok kısa bir detay alsak.
Tabii biz geçtiğimiz Haziran ayında kucağımızda bulduğumuz bir yasa teklifiydi bu. Dezenformasyon olarak tanınıyor, biliniyor kamuoyunda. Ama bu şöyle bir şey. Basın kanunu üzerinde değişiklik yapan teklif. Yani adı üzerinde basın kanunu üzerinde değişiklikti bütün bunlar. O nedenle biz kucağımızda bulduğumuz bu yasa teklifiyle ilgili doğrusu ilk etapta çok farklı maddelerle karşı karşıya kaldık. Çünkü hiçbir görüşümüz alınmamıştı. Hiçbir şekilde fikrimiz alınmadı. Basın kanunu basın mensuplarını ilgilendiriyor. Öncelikle görünüyor ama içinde öyle maddeler var ki tüm kamuoyunu ilgilendiren maddeler. Ve en sonunda biliyorsunuz işte Haziran'dan bu yana yaşadığımız serüven ortada. Geçtiğimiz haftada yasa kabul edildi. Ve biz şimdi çok farklı bir dönüm noktasıyla baş başa kaldık. Aslında sanırım bizim zamanında işaret ettiğimiz veya eleştirdiğimiz noktaları birlikte yaşayarak göreceğiz.
Hepimiz için zor bir süreç. Biz de yayınlarımızda ben özellikle tüm cemiyet, basın konseyi, yerel medya üzerinden konuyu tartışmak gerektiğini düşündüğüm için yayınlara alacağım. Sağ olasınız diyorum Dilek Gappi'ye ve sözü fazla uzatmıyoruz. Neden? Çünkü meclisin gündemine bakacağız. Meclisin gündeminde bize göre en önemli maraton başlıyor. Maratonun adı bütçe. 2023'te acaba nasıl bir bütçe çıkacak karşımıza? Bu bütçe dikiş tutacak mı? İtibardan tasarruf olacak mı, olmayacak mı? Faiz bütçesi mi? Biz sözü uzatmayalım dedik. Karşımızda Nedim Türkmen var. Sözcü Gazetesi yazarı. Nedim Bey merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Sağ olun. Nedim Bey, bu bütçe dikiş tutacak mı 2023 bütçesi? Ne dersiniz?
2023 bütçesi tamamen transfer bütçesi ve seçim bütçesi olarak karşımıza çıkıyor. Tutsa da tutmasa da seçim sonucu alındıktan sonra çok önemli olacağını düşünmüyorum. Yani burada transfer harcamalarının 1 trilyon 682 milyar olarak belirlendiğini görüyorum 2023 yılında. Faizlerde de ciddi artışlar var. Dolayısıyla sosyal yardımlarla ve ticari transferlerle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. 660 milyar bütçe açığı öngörülmüş, 565 milyar faiz gideri öngörülmüş ama tüketiciler, vatandaşlar açısından da enflasyonun düşmeyeceği ne bu vergi bütçeden görebiliyoruz Melih Hanım açık bir şekilde. Çünkü şu anda da enflasyon vergilendiriliyor biliyorsunuz. Burada da rakamlarda enflasyonu vergilendirmek üzerine ve enflasyon aynı hızla gidecek şekilde kurgulanmış ve böyle bir bütçe karşımızda şu anda. Tutma ihtimali olabilir mi? Çok zayıf görüyorum ama özellikle bu enerji ödemelerinin ertelenmesi bu sene veya önümüzdeki yılın başı itibariyle bunlar biraz rahatlama sağlayabilir ama 2023'ün sonunda çok başka bir yerde, yani bu bütçe 660'da değil, çok daha büyük rakamlarda olabilir. O zaman da ek vergiler gündeme gelebilir. Başka bir sürü şeyler gündeme gelebilir. Öyle görülüyor.
Peki 2022 bütçesinde sonuçta ek bütçeyle, yani 1.8 trilyon lirayla yolculuğa başladık. 2.8 trilyon lira değil mi bütçe, evet, genel olarak baktığımızda? Evet, 2023'te gelirler, giderler ve en önemlisi vatandaşın ödeyeceği vergiler penceresinden bakarak devam edelim mi? Buyurun.
Tabii. Şimdi merkezi yönetim bütçe giderleri bu sene 2.8'den önümüzdeki yıl 4.4'e çıkıyor. Bütçe gelirleri de 3.8'e çıkıyor. Vergi gelirlerinde %56'lık bir artış öngörülmüş. Özellikle personel giderlerinde ve cari transferlerde ciddi artışlar var. Faiz giderlerinde de aynı şekilde. Bu yıl başlarken bütçeye her 100 lira toplanan verginin 55 lirası KDV ve ÖTV'den oluşacaktı. Seneye bu 56 liraya çıkıyor. KDV ve ÖTV'de bir artış söz konusu. Yine aynı şey. Yani vergiyi çalışan ve çalıştıran ödeyecek. Gelir vergisinde tevkif suretiyle yine çalışanlardan alınan vergiler. Ve tüketicilerin finanse ettiği bir düzenin devam ettiğini göreceğiz. Kur korumalı mevduat ilk 9 ayda 84.9 milyon olarak gerçekleşti biliyorsunuz. 85 milyar lira. Şu andaki meclisteki kanunla beraber bu 31.12.2023'e kadar uzatılacak. Yani 85 milyonun vergisi yine işte 350 bin üzerindeki hesap sahibine ödenmeye devam edecek. Bunun da ciddi bir tahribat yarattığını söyleyebiliriz. Bu anlamda vergiler zenginlerin kur farkına ödeniyor. Bu düzende devam edeceğini söylüyoruz. Hem bu yıl hem önümüzdeki yıl.
Yani yoksuldan al, zengine aktar, varlık transferi yap, servet el değiştirsin. Bütün bütçenin özelliği bu. Hiç tasarruf yok mu bu bütçede?
Hiçbir tasarruf yok. Tamamen seçim bütçesi. Tamamen seçim bütçesi olmuş. Arsaların, arazilerin satıldığını görüyoruz. İşte ya bir sürü araç alınacağını görüyoruz. İtibardan tasarruf yok, yani onu görmek mümkün değil bütçede.
İtibardan tasarruf yok ama aslan payını alan yapılara, kurumlara bakmakta da fayda var. Öyle değil mi Nedim Bey?
Muhakkak.
Tabii. Aslan payı kimin? Diyanetin mi?
Diyanetin, evet. Evet, Diyanetin, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı'nın. Evet, Diyanet gerçekten bir sürü bakanlıkları geride bırakmış durumda. Ülkenin maneviyatında bir problem görüldüğü için sanıyorum herhalde. O yüzden Diyanet'e daha fazla bir yük.
Peki eğitim ve sağlıkla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çok iki ya, tane önemli bakanlık. Orada durum ne?
Orada da geçen yılki stabil şekilde gidiyor. Çok cüzi pay alıyorlar bu gelirlerden. Aslında faizi ve cari transferleri yaptıktan sonra çok fazla, bir de personel gideri, çok fazla bu eğitime, sağlığa para kalmıyor. Bir de biliyorsunuz bu yolcu garantili ya da işte araç geçiş garantili projelerin getirdiği yükler de var. Dolayısıyla asgari seviyede onlar bu bütçeden pay alıyorlar.
Anlıyorum ki bu konuşmanızdan seçimler yapılırsa, seçim sonrası yeni bir bütçe çıkacak. Onu anlıyorum ben bu konuşmadan. Yanılıyor muyum?
Çok yanılmıyorsunuz. Doğru. Bu senenin de biliyorsunuz 5. ayda bütçe yapılmak durumunda kalınmıştı. Çünkü ödenekler bitmişti. Önümüzdeki yılda seçimden sonra, seçim diyelim ki Nisan-Mayıs'ta oldu. Bütün ödenekler bitmiş olacak. O zaman tekrar bir ek bütçe yapılmak durumunda kalacak. Doğru söylüyorsunuz.
Yani Türkiye bütün sorunlarını şu an öteliyor. Her şey Temmuz'a doğru ötelenmiş durumda. Onu görüyorum ben. Ne olacak bu Temmuz'da böyle bu kadar sorun öteliyoruz?
Şimdi eğer iktidar devam ederse o herhalde bir formülü var. İktidar giderse kalacak, gelenlerin de herhalde bir formülün olması gerekir. Ama çok daha kadar daha gibi çok büyük problemler yaşayacağımız muhakkak. Ama seçimi kazanalım ondan sonra bakarız anlayışının egemen olduğunu görüyorum ben bütün anlayıştan.
Seçimi kazanalım sonrasına bakarız anlayışın hakim olduğu bir yolculukta. Gelin biz bu bütçeye böyle bakarken kaynağa bakalım. Para nerede? Kaynak nerede? Finansman nerede? Varlık barışı uzar mı?
Varlık barışı 31 Mart 2023'te sona erecek. 9 aylık butik bir varlık barışı çıkartıldı. Tabii Türkiye'nin yabancı paraya olan ihtiyacı göz önüne alarak uzatılabilir tabii. Gayet kolay yeni bir kanun çıkartılır. Bu dönemki 9 aylık performansa bakılır. Aslında bu 9 ay çıkartılmasının bir nedeni İsviçre'nin Türklerin bilgilerini Maliye Bakanlığı'na vermeye başlamasıyla aynı döneme denk getirildi. Ama Türkiye'de son 12 yılda 8. varlık barışı bu. Tekrar vergisizdi, vergili hale geldi. Ama olabilir. Kaynağı belli olmayan bir sürü döviz girişi var. Yurt içinde, yurt dışından. Bunların...
Hemen net hata noksana bakalım mı oradan? Yani 28.3 milyar dolar. Yani 28.4 evet. milyar dolar net hata noksan. Bunun hepsini yurt dışından gelen para diye göremeyiz. Ben işin finansman ayağına bakıyorum. Pek çok şirket yurt dışından borç ödemek için de finansman olarak varlık barışından yararlanamıyor mu?
Yok, şimdi yani şirketlerle ilgili problem yok. Biliyorsunuz yeni varlık barışında Türkiye'de vergi mükellefi olma şartı aranıyordu eskiden. Bundan önceki uygulamalarda gerçek kişiler için. Vergi mükellefi olmayanlar da artık varlık barışı yapabiliyor. Bu anlamda ciddi bir şekilde ya sıradan bir vatandaş gidiyor bankaya 10 milyon dolar yatırabiliyor. %3 ödedikten sonra. Bunlar var. Bir de bu döviz kaynağı belli olmayan döviz girişinin içinde ihracatçıların getirdiği paraların da olduğunu düşünüyorum ben. %40 Merkez Bankası'na bozdurma ve bankaya bozdurma zorunluluğu gelince bu zorunluluğa takılmamak için çeşitli yollarla bir şekilde bu paraları getirdiklerini sisteme soktuklarını söyleyebiliriz. Bunun belli bir bölümü de buradan kaynaklanıyor. Rus oligarklardan gelen paraları da biliyoruz. Bu 28.3 böyle. Bu 2 ay daha artar diye düşünüyorum ben. Aralık ayına bakarız.
Peki burada bir şeffaflık istemiyor mu? Konuya bir açıklık getirilmesi gerekmiyor mu? Merkez Bankası tarafından.
Muhakkak ama şu anda yani biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da söylemiş. Paranın üstünde ak mı kara mı diye yazmıyor demişti. Para gelsin. Sonuçta dövize ihtiyacımız var. Sonrasına bakarız. Bizi şu anda kimse de sıkıştırmıyor. Kara para aklıyorsunuz aklamıyorsunuz diye. Böyle sistem götürülüyor. Tabii Merkez Bankası'nın gelen dövizin %40'ını bozdurma zorunluluğu getirmesi çok ağır bir yaptırım. Siz de biliyorsunuz ihracatçılar o kadar para kazanmıyorlar. Şu anda çok zor durumdalar. İthalatı dolarla yapıyorlar, ihracatı euro ile yapıyorlar. Bir de pariteden dolayı ciddi problemleri var. Onlar da bir an önce paraya kavuşmak için normal geliş 180 günü beklemek yerine işte kapalı çarşı üzerine ya da başka türlü bu dövizlerine erkenden kavuşuyorlar.
Anlıyorum. Yani bu karmaşa hakikaten bizim de kafamızı karıştırıyor. Burada bir şeffaflık, yalınlık şart. Merkez Bankası'nın bu konuda daha açık olmaya davet etmek durumundayız ama vergiler deyince duracağım. Tabii borç olan vatandaş ayağına da bakacağız ama siz geçen gün bir yazı yazdınız. Konaklama vergisi ertelenmeli dediniz. Dünyanın her yerinde konaklama vergisi alınmıyor mu Nedim Bey? Niye böyle yazdınız? Neden?
Şimdi dünyanın birçok yerinde turist vergisi var. Yerel yönetimler bunu tahsil ediyor. Örneğin Roma en yüksek şu anda 10 euro ödüyorsunuz. 5 yıldızlı bir otelde kalırsanız 10 euro ödüyorsunuz. Türkiye gibi %2 nispi oran ve sadece geceli hizmeti dışında yemekten bile bunun alınması doğru değil. O yüzden bunun kaldırılması, dünya örneklerine uygun hale getirilmesini önerdim. Ertelenmeli diye. Çünkü ciddi problemler çıkacak. 2023 yılı bütün odalar satılmış. Siz diyeceksiniz ki 1-1-2023'ten itibaren %2 ödeyeceksiniz diyorsunuz otele. Bu parayı kimden alacak? Turistten alma şansı yok. Ne olacak? Kendi hasılatından düşecek. Seyahat ajantısıyla problem olacak. Tur operatörüyle problem olacak. Zaten turizme katkı payı ödüyorlar. Pandemide ciddi bir problem yaşadılar. 2015-16'da ciddi problem yaşadı turizm sektörü. O yüzden bu verginin zamanının olmadığını düşünüyorum. Bir de yani şimdi bir yıldızlı otelde kalırsanız bir euro ödediğiniz ülkeler var. Beş yıldızlı 5 euro ya da 10 euro ödediğiniz var. Burada yıldız ayrımı da yok. Aile pansiyonunda kalırsanız da %2 ödeyeceksiniz. 5 yıldızlı otelde kalıyorsanız da %2 ödeyeceksiniz. Bu mantık da yok. Yani vergici mantığı da yok. Yapılan işlerde tamamen gelir hedefiyle getirilmişti 2019'un sonunda. 3 yıl uygulanamadı. 1-1-2023'te uygulanacak ama ben bunun erteleneceğini düşünüyorum. Ertelenmesi gerektiğini ifade ediyorum. Erteleneceğini de düşünüyorum.
Önemli konu. Birazdan konuğumuzla bu konuya dikkat çekeceğiz. Çünkü turizmcilerle konuşacağız. Bodrum'dayız. Bodrum Kapı izliyoruz. Yelken ve yat yarışlarının Bodrum'u nasıl etkileyeceği önemli. Nasıl bir yıl geçirecek Bodrum turizmde, kış turizminde beklediği turist gelecek mi ona bakacağız ama Türkiye'de bir de vatandaş ayağından yani kümesteki yolundan kazlarız ya biz. Vatandaş açısından bakalım ne kadar vatandaşımız borçlu bizim?
Bankacılık borç anlamında mı?
Evet.
20-28 milyon Türkiye'de bankacılık sistemine borcu olan vatandaş var. 859 milyarı buluyor bu rakamlar. Ciddi yani 2002 yılına bakarsanız yani orada vatandaşın borcu 2.5 iken şimdi 850 milyara çıkmış. Çok ciddi bir vatandaşın borcunda artış var.
Çok ciddi bir sorun bu Nedim Bey. Evet. Bir de icralık olanlar var. Ne diyorsunuz icralık olan vatandaşlarla ilgili?
Şimdi buna ilişkin olarak mecliste bir yasa teklifi var. Varlık yönetim şirketlerine, yani burada açıkladıkları rakam 10 milyon kişi var. 5,5 milyon kişi var. 11 milyon icra dosyası var. Bunlar 2000 liranın altı ve 2500 liranın altı ve toplam rakam 30 milyar lira. Burada elektrik şirketine, telefon şirketine diyor ki 2000 liranın altını sen çizebilirsin. Yani bunu değersiz alacak yazabilirsin. Ama bunu o şirketler yazmaya da bilir. Buradaki rakam yaklaşık 10 milyar lira. Varlık yönetim şirketlerinde de 20 milyar liralık bir borçtan bahsediyoruz. Varlık yönetim şirketleri borcunun yarısını devlet vergilerle karşılayacağını ifade ediyor. Biz bunun yanlış olduğunu, anayasaya aykırı olduğunu hep ifade ediyoruz. Ama burada asıl sorgulanması gerekenin Melihan ben şu olduğunu düşünüyorum. Ya bu ülkede bu kadar vatandaş 6 milyon insan 2000 liraya kadar olan borcunu nasıl ödeyemeyecek duruma düştü? Yani 300 lirayı, 500 lirayı, 700 lirayı ödeyemeyen bu kadar vatandaş nasıl oluştu sorusuna cevap aramak, onu sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Daha büyük borçlar da var tabii bu arada.
%100 haklısınız. Yani gelir eşitsizliğinin yarattığı durum, yoksulluk çemberinin giderek genişlemesi. Ama sorunumuz bu. Ben size değerlendirmeleriniz için teşekkür edeceğim. Çok önemli aslında çerçevesini çizdiğiniz konular. Sağ olun diyorum. Lütfen kendinize iyi bakın.
Size iyi yayınlar dilerim.
Sağ olun ancak dedik ya Bodrum'dayız. Bodrum'da olunca ana konumuz ne olur? Turizm. Konaklama vergisiyle tartışmayı, turizm sohbetini devam ettireceğiz. Bu defa telefon hattımızda ya da karşımızda Fehmi Köfteoğlu var. Kendisi Dünya Gazetesi yazarı, aynı zamanda turizmgazetesi.com'un genel yayın yönetmeni. Fehmi.
Merhabalar, nasıl havalar orada Bodrum? Keyfi var mı?
Bodrum keyifli. Eğer soğukta yüzmeyi severseniz hava güzel. Bodrumlular daha umutlu. Kışın çünkü ilk kez birçok otelin açık kalacağını görüyoruz ama en önemlisi 34.sü düzenlenen guletlerin yarıştığı dünya çapında bir yarışma var. Bodrum'da markalaşmayı getiriyor. Bodrum Cup. Yanılıyor muyum Fehmi?
Bodrum'a da bu yakışır zaten.
Yakışır Bodrum'a, yakışsın. Yakışır. Bir de mandalinasına sahip çıksın da guletleriyle, mandalinasıyla bambaşka bir Bodrum hikayesi yazsın isterim ben, öyle değil mi?
Evet.
Peki biz Bodrum hikayesinden hemen turizme yönelelim. Bu sene turizm iyi gidiyor değil mi?
Evet, evet.
Peki gelen turist sayısı ve gelir açısından kısa bir değerlendirme alabilir miyiz?
Şimdi turist sayısı ve turizm geliri açısından yılbaşında konulan yıl sonu hedefleri Ukrayna olayı yokken konmuştu o hedefler. Ukrayna olayı patladıktan sonra revize edildi. Sonra da Haziran ayında tekrar revize edildi. Yani yılbaşında yıl sonu için 2023-22 yılı sonu için konulan hedef iki kez yukarı yükseltilerek revize edildi. Şu gün itibariyle Ekim ayının ortasında olduğumuz tarih itibariyle görünen o ki İki kez yükseltilen rakamlar, yani 47 milyon ziyaretçi, 37 milyon milyar dolar turizm geliri bunun üstünde gerçekleşecek. İki yükseltilmiş hedef, revize edilmiş hedef üstünde gerçekleşecek görünüyor.
Gelir mutlu ediyor mu Fehmi Köfteoğlu'nu? Turizmi bunca yıldır izleyen, bu kadar iyi analiz eden bir turizm gönüllüsü diyorum. Yazar demek yetmez. Ne dersiniz?
Şimdi iki nokta var burada. Türkiye'nin kendi eliyle, kendi varlığıyla, kendi olanaklarıyla elde ettiği sonuçlar var. Bir de kendisi dışında uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye yarayan gelişmeler olması sonucu var. Birinci bölümde şu. Türkiye'de gerçekten sektörün içindeki insanların da bir kısmını ne yazık ki bilmediği ama çok önemli, özellikle kamu yönetiminin bilmesinde çok önemli olan bir şey var. İnsan unsuru. Turizm diğer bütün sektörden farklı olarak insana dayalı bir sektördür. İletişim teknolojisi, bilmem yapay zeka, metaverse'ler, şunlar da ne kadar gelişirse gelişsin, turizm eninde sonunda insana dayalı bir sektördür. Bu çok önemli unsur. Türkiye'de çok önemli bir rol oynuyor. İnsan unsuru Türkiye'de çok önemli. Bu niye söylüyorum? O kadar olağan dışı gelişmeler yaşanıyor. Bizim elimizde olan ve olmayan. Fakat bütün buna rağmen garsonundan, bellboyundan, muhasebecisinden, yönetmenine, satıcısına, genel müdürüne kadar o kadar hızlı ve çabuk adapte oluyorlar ki ve bakıyorsunuz en olağanüstü olayı 3 gün sonra sanki yıllardan beri bunu yapıyorlarmış gibi başarıyla götürüyorlar. Onun hakkını teslim etmek gerekir. Bu müşteriye de yansıyor. Nereden yansıyor? Türkiye rakip ülkelere göre, Akdeniz ülkelerindeki ziyaretçilere göre karşılaştığınız zaman repeat dedikleri tekrar eden müşteri. Yani bir kez geliyor, bir kez daha geliyor. Niye geliyor? Memnun kalıyor ki geliyor. Türkiye repeat müşteri, tekrar eden müşteri oranı en yüksek ülkelerden birisi. Demek ki gelen müşteri memnun. Bu sektörde yavaş yavaş sevindirici bir şekilde şöyle görüyoruz. Memnun çalışan memnun müşteri. Yani çalışan memnun ise müşteri memnun kalıyor.
Nitekim... Hemen araya girebilir miyim? Çünkü bulunduğum yer Yalı Çiftlik. Bulunduğum otelin adını özellikle vereceğim. Çünkü biraz önce yaptığım değerlendirmeye uygun çalışanlar gördüm burada. Sea Garden'dayım ve çalışanların mutluluğu ilk kez Türkiye'de ben pek çok otele giderim ama bu oteldeki bu tablo beni mutlu etti. çoğu otelde ben bunu göremiyorum Fehmi Köfteoğlu.
Çok doğru söylüyorsunuz. İsmini vermekte bir sakınca yok. Belki başkaları.
Yok, çünkü önemli. Bu otel demek ki çalışanına, insanına değer veriyor. Emek sömürüyorsun, yapmıyor demektir. Ben böyle bakarım olaya.
Çok doğru. Bunu kurumsal olarak yapanlara, bunların birisi de Antalya Barut Grubu. Onun adını söylemeye sakınca yok. Çünkü uluslararası...
Ahmet Bey ve ailesini kutlarım. İyi tanıdığım, değer verdiğim insanlardır. Bu turizmcileri öne çıkarsanız da siz turizmin yazarları, çizerleri ve sektörü bu kadar omuzlayanları olarak.
Gerçekten bunu... laf olsun pazarlama aracı olarak düşünmüyor. Felsefi olarak, kurumsal olarak bunu uyguluyor ve kendisini memnun çalışan, memnun müşteri olarak tanıtıyor. Bunun dediğim gibi sonucunu alıyor. Şimdi bu Türkiye'deki önemli bir şey, elimizde olan, bizim önemli bir değerimiz. Bu değeri bilerek ne yapacağınızı hesaplamanızda yarar var. İkincisi, uluslararası alanda gelişmeler. Şimdi Ukrayna olayını ne biz başlattık ne biz sonlandırabiliriz Türkiye olarak. Aynı şekilde turizm sektörünün de ne bunu önlemesi ne de bunu sonlandırma şansı yok. Fakat olayın kendisi ilk başladığında bütün ülkelere, Avrupa'ya o olayın meydana geldiği Ukrayna, Rusya başta olmak üzere Amerika, bütün Avrupa ülkelerine olumsuz etkiler olacağı kesindi. Fakat bu etkiler Türkiye'ye olumlu yönde yansıdı. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, geçen gün siz de izlemişsinizdir, Avrupa Birliği raporunda 123 milyar dolara mal oldu. 123 milyar dolara mal oldu AB'nin Rusya'ya uğradığı yaptırımlar. Şimdi bu yaptırımları niye uyguladılar? Rusya'yı çökerteceğiz diye. Rusya çökmedi, Avrupa Birliği 123 milyar dolar zarar uğradı. Bu işin bizim dışımızdaki tarafı. Bize yansıyan tarafı, o yaptırımlardan dolayı Rusların gidebileceği başka yer kalmadı ve bilet fiyatları 8 kat, 10 kat arttığı halde 10 fiyat artışını verip Türkiye'ye geliyorlar. Rusya, Türkiye'de turizmin dibe battığı zaman da zirveye çıktığı zaman da başroldedir artık. Yani Rus uçağı düşürüldüğü zaman Türkiye turizm tarihinin en dip noktasına girdi. Şimdi Türkiye uluslararası alanda Ukrayna'dan dolayı uğradığı yaptırımlara rağmen Rusya sayesinde Türkiye o dediğim 2002 yılının başında belirlenen hedefleri aşarak gerçekleşmesi yine Rusya sayesinde oldu. Dolayısıyla uluslararası alandaki gelişmeler Türkiye'nin lehine gelişiyor. O da bir gerçek.
Peki emir gitti ne, mır gitti ne gelecek yerine? Herkes onu bekliyor, merak ediyor.
Şimdi onun ekonomik boyutundan çok daha önemlisi siyasi tavır. Yani burada bugün iktidarda olan AKP ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kimi alırsak alalım. Burada işin siyasi tarafına karar verdiğiniz zaman öbür tarafı çok kolay. Şimdi MİR'i yasaklarken niye yasakladılar? Yaptırımlar kapsamında. Türkiye yine bu noktada az önce söylediğim olaydan yola çıkarak elinde bizim TROY diye Türkiye'nin kendisinin geliştirdiği bir ödeme sistemi var. TROY sistemi üzerinden anlaşarak Ruslar için olduğu gibi Rusların Türkiye dışında gittikleri ülkelerde de kullanabilecek bir hal getirebilir. Dolayısıyla MİR kartını kaldırdı. Daha önce 5 banka kullanıyordu. Bunun yerine ama hızla TROY sistemini koyarak bunu çok daha büyütmüş hale getirebilir. Burada Merkez Bankası bildiğim kadarıyla çalışıyor. Eğer TROY üzerinden bir gelişme sağlarlarsa birden kaybedilen çok daha fazlasını kazanır Türkiye. Çünkü TROY Türkiye dışında da kullanılmış olacak bu durumda.
Önemli konu, onu takip ediyoruz ama bu kış otellerin büyük bir bölümü açık. Akdeniz'de böyle ama Bodrum'da böyle, onu anlıyorum. Kış hareketli geçeceğe benziyor. Ben işi hem bu yönden hem de konaklama vergisine getireceğim. Nedim Türkmen'i dinlediniz mi biraz önce?
Dinledim.
Ne diyorsunuz?
Nedim Bey'in daha önce kendisi konuşmasında sözünü etti, yazısında kalksın diye söylediği, orada sanıyorum bir ifade yanlışlığından kaynaklı ya da yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. Bakın, konaklama vergisi doğrusu city tax dedikleri İngilizcesi, Türkçesiyle şehir vergisidir. Şehir vergisi her yerde var, Türkiye'de olmalı. Kesin, nokta. Hiç tartışması yok bunun. Şehir vergisi, ama şehir vergisi adı üstünde şehre harcanan bir vergi olmak zorunda. Eğer şehir vergisi adı gibi, konulmuş amacı gibi kullanılırsa hiçbir sakıncası yok. Ne tüketiciye ne işletmeciye. Yararı var, sakıncası yok. Bunun ertelenmesi, kaldırılması değil, tam tersine. Bugün daha önceki tesis nedenlerle ertelendi, eyvallah. Konmasında hiçbir sakınca yok. Konaklama vergisi dediğinizde Nedim Bey haklı olarak bir noktaya dikkat çekti. Konaklama avı üzerinden çıkıyor fakat bambaşka bir yere gidiyor. Oradaki tanımları doğru yapmak gerekir. O tanımları doğru yapmazsanız o zaman işte iş karışır. Birinci aşaması karışması, verginin konma amacı olan eğer şehre hizmetse bu başka yerlere kullanılabilir. Eğer o vergiyi şehir vergisi olarak alırsanız başta yerel yönetimler olmak üzere istersen merkezi hükümet olsun fark etmez ama turizme harcayacak, şehre harcayacak onu, başka yere harcayamaz. Şimdi bu yıl 2023 yılı daha doğrusu uygulamaya gireceği yıl beklenen gelir 2.3 milyar TL. 2.3 milyar TL Türkiye bütçesi içerisinde hiçbir şey değil. Ama bunu öyle yerler var ki oraya harcarsanız herkese teşekkür eder. Dolayısıyla bu verginin konması kadar verginin konmuş amacına göre harcanması esastır. Önemli olan budur. Bu şekilde kullanılırsa dünyadaki örneklerinde görüldüğü hiçbir olumsuz etkisi olmaz. Bununla ilgili yakın zamanda daha 2 ay önce İspanya'da var zaten. İspanya oranı yükseltmek istiyor. Oranı yükseltmek isterken her yerde olduğu gibi orada da otelciler yapmayın etmeyin falan dedi. Çok aklı başında eski Turizm Bakanlığı, İspanya eski Turizm Bakanlığı'ndan birisi çıktı bir hesap yaptı. Dedi ki ne İspanya'da ne dünyada konaklama vergisi daha doğrusu şehir vergisi konulduğu için turist sayısının azaldığı hiçbir örnek yoktur. Doğru bakın doğru. Türkiye'de de şehir vergisi umarız öyle yaparlar. Belki Nedim Bey'in değişecek dediği olur. Eğer öyleyse çok sevinirim. Nedim Bey değişecek diye bekliyorum dedi. Şehir vergi şeklinde değiştirilirse doğru olan odur. O zaman Türkiye'de hiçbir olumsuz yansıması olmaz, olumlu yansımaları bile olur.
Fehmi Köfteoğlu teşekkür edelim. Bu değerlendirmeler önemli. Kış güzel geçecek, onu anlıyorum. Ama Bodrum'da acaba şehir vergisi nasıl yansıma yapar? Bir başka konuğumuz var. Teşekkür ediyoruz size. Lütfen kendinize iyi bakın diyoruz. Fehmi benim çok eski arkadaşım. Değerlendirmelerini çok önemsiyorum. Sağ olasınız ve bu defa rotayı tabii ki Bodrum'a çevireceğiz. Bodrum'dayız dedik. Mesut Duratemur bu defa konuğumuz. Bodrum Skal Kulüp Başkanı Mesut Bey.
Alo.
Nasılsınız efendim?
Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Öncelikle Bodrum kapı konuşacağız ama konaklama vergisiyle başlamak isterim. Konaklama vergisi Bodrum'u olumsuz etkiler mi 2023'te?
Hayır, hayır asla. Beyefendinin söylediklerine kelimesi kelimesiyle katılıyorum. Ben de dünyanın birçok yerini gezdim, Avrupa'yı gezdim. İnsanlar bunu yurt dışında City Tax adı altında topluyorlar. Ancak kesinlikle ve kesinlikle şehrin iyileştirilmesi ve altyapısında kullanılan bir kaynak olarak değerlendiriyorlar. Bizlerde maalesef bu kaynak böyle değerlendirilmiyor. Şehir konaklama vergisinin bize olumsuz etkileyeceğini ben de asla ve kat'a düşünmüyorum. Bu şekilde devam edebilir.
Peki konaklama vergisini izlerken Bodrum markalaşıyor değil mi? Bodrum bir marka zaten ama iki önemli markası var. Bodrum Kaf ve Bodrum Mandalinası diyorum ben. Yanılıyor muyum?
Çok doğru. Kendi yüzyıllardır buranın lokal ustalık maharetleriyle yapılmış tirhandillerimiz, ahşap buletlerimiz ve o mis gibi kokan Bodrum mandalinamız gerçekten çok kıymetli iki marka bizim için. Ama bunun yanında da tabii son özellikle 15 yıldır Bodrum'a gelen uluslararası markaların da gerçekten çok hayranlıkla ve ilgiyle izliyoruz bu ilgiyi.
Uluslararası markalar Deniz. Biraz açar mısınız konuyu?
Yani uluslararası giyim, konaklama markaları dünyada işte yani isim vermemde sakınca var mı bilmiyorum ama yani marka adı telaffuz etmemde. Ben Bodrum'a 25 yıl önce geldim. 25 yıl önce geldiğimde evet küçük bir balıkçı şehriydi. Pansiyonlar, oteller bizim lokal markalarımız vardı. Ama şimdi baktığımızda dünya zincir markaları, tekstil konusunda, giyim konusunda, mücevherat konusunda, konaklama konusunda, yatçılık konusunda, yeme içme konusunda yani Türkiye'de sadece İstanbul'da olabilecek markaların Bodrum'da da olması, Bodrum'a artan bu ilgiyi bütün dünya çapında tespit etmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor.
Peki hemen araya gireceğim. Bodrum Cup'ın 34.sünü kutluyoruz. Bunu anladım da Michelin yıldız dağıttı. Bodrum'a düşen bir şey yok mu?
Yok. Michelin yıldız şu anda Bodrum Michelin yıldızdan faydalanmıyor. Ülke olarak bunun çok heyecanı içerisindeyiz. İlk defa oluyor olması bizi çok heyecanlandırıyor ama ben eminim çok yakın gelecekte biz Bodrum olarak biz de o Michelin yıldızın tadına varacağız gibime geliyor.
Ben Bodrumlu turizmçilerden bunu beklerim. Bugüne kadar ne yaptınız gastronomi alanında? Çünkü Bodrum deyince Türkiye sürekli işte 500 liraya her neyse biraz abartıyor olabilirim. Lahmacunun satıldığı entertainment ya da magazinin çok fazla konuşulduğu bir yapıyı algılar. Oysa paralı, zengin ya da orta sınıf harcayabilme evet. gücü olan insanların geldiği bir turizmin gelişmesi gerekmiyor mu? Yani tabanı kucaklayan bir yaklaşım.
Kesinlikle haklısınız. Gastronomi konusunda bizim bahar ayında Ortakent'te yaptığımız çok şık bir ot festivalimiz var. Burada lokal insanların ve dışarıdan gelen insanların da katılım gösterdiği. Sizi oraya davet etmek isterim. Gerçekten çok inanılmaz lezzetleri orada görüp yaşayabilirsiniz. 500 liralık lahmacun konusunda gelince ben buna çok gülüyorum. Bodrum'da 500 liraya da lahmacun yiyecek yerler var. 30 liraya da lahmacun yiyecek yerler var. Aslında bunun magazinsel tarafı olduğu için insanlar bu konunun üzerine çok gidiyorlar. Bunun adına ne derseniz deyin aslında orada siz lahmacuna 500 lirayı vermiyorsunuz. O müşterinin o mekanda o kişilerle birlikte o masaya o sandalyeye verdiği paradan bahsediyoruz. Yoksa 30 liraya da lahmacun yenecek yerler var. Alt tabanın orta tabanın da Bodrum'da gelip çok rahatlıkla tatil yapabileceği çok güzel tesislerimiz var. Çok güzel balık, kalamar, deniz mahsulü yiyebilecekleri, Ege lezzetleri tadabilecekleri çok farklı range'de markalarımız var. Yani bizim öyle insanların...
Bana anlatmanız lazım. Mesut Bey, bunun anlatılması lazım. Ben tabii işin biraz latifesini yapıyorum. Evet. Biliyorum ama Bodrum denildiğinde siz turizmciler olarak 5 yıl sonra nasıl bir değişim yapacaksınız Bodrum'da? Yani nasıl bir Bodrum algılayacak Türkiye, bölge ve dünya?
Yani bizim Bodrum'un gittiği yönü ben şahsen şöyle görüyorum. Bizim Bodrum'umuz yakın gelecekte gördüğü ilgi, talep, uluslararası çeşit dünyanın her yerinden biz Türkiye'nin yakın geleceğinde bir Cannes, bir Nice, bir Saint-Tropez, bir Monaco olmaya adayız. Bu iş süratle ve hızla oraya doğru evriliyor. Ama tabii en başta konuştuğumuz bu konaklama vergisinden yola çıkarak bizim bu konuda devletimizden daha fazla destek görmemiz, altyapısal, şehrin iyileştirilmesiyle ve güzelleştirilmesiyle alakalı ciddi desteklere ihtiyacımız var. Yok, Bodrum dediğimiz yer hem konaklama sektöründe, hem kruvaz alanında, hem mavi yolculuk olarak tekne ve yat konusunda gerçekten marka ve inanılmaz talep görüyor. Yani Gökova dediğimiz yer ayrı bir kıymet. Datça burnunu devirdikten sonra Marmaris'e doğru yol aldığımız koylar ayrı bir kıymet. Bodrum Yarımadası'nın her bir köşesi ayrı bir kıymet. Ben şahsen 5 yılda Bodrum'un bu aşamayı çok hızlı tamamlayacağını düşünüyorum.
Peki hemen Bodrum Cup'a dönelim. Burada tabii Erman Aras'ı anmak durumundayız değil mi? Evet, bu işe evet. gönül veren, aslında Bodrum'a gönül vermiş bir Bodrumlu diyorum ben kendisine. Guletlerle böyle yarış yapmak, dünyada kaç ülke bunu yapıyor?
Ben daha X bir örneğini daha bilmiyorum. Yani yapılıyorsa da şöyle yapılıyor olabiliyordur. Herkes ahşap teknesini götürüp yarıştırıyordur ama o bölgede yapılan teknelerle bir yarış yapıldığını duymadım.
Ben bir bölgede yapıldığını biliyorum. Bu müthiş bir olay. Ama bunun Bodrum dahi Türkiye'nin çok önemli bir şey olarak görmesi lazım, organizasyon olarak görmesi ve kabul etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi burada tabii genç bir insan var, Süleyman Bey değil
Süleyman
mi?
Süleyman Bey, evet, Süleyman Uysal, evet, evet, genç kardeşim.
Çok büyük destek veriyor. Onlar denizde olduğu için bugün onları yayına alamadım. Başka zaman alırız, o yüzden sizi aldım. Biraz bilgi verin bize, kaç tane tekne yarışıyor, ne oluyor?
Şöyle aslında, Bodrum Cup son 10 yılda çok ciddi, güzel aşamalar kaydetti. Hatta pandemi öncesi Boğaz geçişli bir yarış yapıldı. O yıl öyle yapıldı. İstanbul Boğazı'ndan geçti o guletlerimiz ve bütün Çanakkale ve Ege'yi kat ederek bir Yunan adasına uğrayıp Bodrum'da bu yarışı bitirdiler. Daha önce yine pandemi öncesi bu yarışlar birkaç Yunan adasını kapsayan bir yarıştı. Son iki yıldır bu pandemiyle ve geçen sene özellikle çok üzüldüğümüz bu orman yangınlarıyla beraber biraz daha lokal hale getirildi ki çok büyüyerek gidiyordu ama maalesef tüm dünyada olduğu gibi pandemi bu işin de gelişimini bir nevi böyle biraz kırdı ama ben eminim bizim Bodrum Cup'ımızın başkanı Süleyman Uysal çok vizyoner bir kardeşimiz, arkadaşımız. Bu konuyu dünyada başta İngiltere olmak üzere çok iyi anlatıyor. Bu işin çok daha büyük bir marka olacağını ben düşünüyorum. Benim en son aldığım bilgiye göre çeşitli kategorilerde 150 aşkın ahşap teknenin bu yarışın içerisinde olduğunu biliyorum.
Yabancılar var değil mi?
Tabii. İngiltere'den gelen misafirlerimiz var, Amerika'dan gelenler var. Ben de konaklayan insanlardan biliyorum. Bu Bodrum Cup'ı çok heyecanla bekliyorlar. Bu işe çok büyük destek olan Türkiye çapında büyük markalarımız var sağ olsunlar. Ama bu pandemi açtığımız günlerde önümüzdeki yıllar Bodrum Cup, Bodrum'un dışına yine eskiden olduğu gibi taşarak daha da büyümeye, daha da markalaşmaya devam edecektir.
Peki siz Bodrumlu bir turizmci olarak, Bodrum Scout Kulüp Başkanı olarak kendi beldenizde, şehrinizde en temel sorununuz nedir? Anlatır mısınız?
En temel sorunumuz en başta trafik ve yol. Yani Bodrum'un yolları, altyapısı perişan. Çok ciddi bir arıtma sorunumuz var. Çok ciddi bu sürekli kazılan yollarımız var. Tabii şimdi onlar da haklı. Elektrik geliyor, ben bunu yer altına koyacağım diyor. Kanalizasyon geliyor, ben de koyacağım diyor. Telekom geliyor, ben de yapacağım diyor. Ama bunun zamanlaması ve hızı, desteği bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü Bodrum artık 70 bin kişinin yaşadığı bir şehir değil. Sürekli böyle artık milyonları telaffuz ettiğimiz bir yer. Ve gerçekten büyük bir şehir. Ama maalesef Büyükşehir Belediye Yasası gereği buraya şehir bir takım kararları verdiği için biz hala o kasaba hüviyetinden kurtulamadık. Kanunen böyle. Dolayısıyla bu işler bizi maalesef biraz üzüyor ve hırpalıyor. Yani aylardır kazılmış, kapatılmış, toz toprak içinde olan yollarımız var. O yolların üzerinden o tur otobüsleriyle getirdiğimiz misafirlerimize de gerçekten bu konuda çok mahcup oluyoruz. Bu işlerin çok hızlı düzelmesi lazım. Özellikle sahil kesimlerinde Antalya, Ege gibi böyle bacasız sanayinin olup ülkeye döviz üretilen, gelir üretilen yerlerin siyasetten uzak tutulup çok bakımlı olması gerekiyor.
Peki Turizm Bakanlığı'ndan Bodrum ya da Muğla'nın yer aldığı bölge için yeterli kaynak aktarılıyor mu? Var mı böyle bir şey?
Yani ben olduğunu düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Biz bunu, yani varsa da bunu hissedemiyoruz.
Fakat bu kadar güzel beldelerin bu kadar betonlaşması da ayrı bir sorun değil mi? Çok betonlaşmış durumda ve pek çok koy ve arazi satışa çıkmış durumda. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Üzülerek, çok ciddi bir sorun bu.
Üzülerek izliyorum. Üzülerek otellerin rezidanslara ve lüks dairelere dönüştürülmesini izliyorum. Ama şimdi bu izinleri verenler ya da bu paraları bu eve alanlar bizden daha fazla şikayetçiler bu betonlaşmadan. Sivil halk ve sivil toplum kuruluşları bu konuda gerçekten çok mücadele ediyor. Ama geçtiğimiz günlerde gene Bodrum'un gene kıymetli Bitez galiba. Bitez kasabası olması lazım. Oradaki korumanın...
Bitez. Bu sabah oradaydım. Evet, yeniden imara açılan güzelim ağaçlı bölgeyi gördüm. ve içim acıdı. Bir tezliler gösterdi bana.
İkinci derece doğal sipten çıkarıldı diye biliyorum. Geçen onunla ilgili bir yazı okuyordum. Tam başka şeyler girdi araya ama yani bunun bir cinayetten farkı olmadığını düşünüyorum. Belediye bu konuda bir takım çalışmalar, duyurular, halkı bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyor ama tabii bu başkentin aldığı bir karar. Nasıl önüne geçilir, geçilemez bilmiyorum. Biz tabii sesimiz çıktığı kadar bunun yanlış olduğunu ifade edeceğiz. Buranın kıymetinden, değerinden, yapılaşmaması gerektiğinden her şekilde bahsedeceğiz. Ama umarım bu konuda sesimiz duyulur ve bu kıymetli yerlerin betonlaşmasına izin verilmez.
Turizmin önündeki en büyük engel, aşırı betonlaşma, yeşile olan düşmanlık. Ancak siz yeşil ve mavi derken kısaca mavi ekonomiye niye Bodrum kafayı taktı? Son olarak bunu da alalım ve yayınımızı kapayalım. Buyurun efendim.
Çok kıymetli koylarımız var. Bu koylarda çok ekonomik işler yapıyoruz tabii. Bodrum'da sadece otel dediğim gibi yok. Çok ciddi yat ve charter firmaları var. Bunların karşı daha önceleri daha basitti. Yunanistan, Kosta gidiş gelişler, oradan alınan işte mavi yolculuklar, şunlar bunlar. Bodrum bu konuda çok kıymetli ve çok talep var. Ben bu konuda otelden daha fazla talep olduğunu görüyorum. Bu konuya kafanın takılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu koyları bir kere gören gerçekten aşık oluyor ve başka hiçbir yerde mutlu olamıyor. Dolayısıyla bu mavi ekonominin önemi de burada ortaya çıkıyor.
Yani mavi ekonomi, denizin altındaki yeşil olmazsa insanlar nefes alamaz. Oksijen olmazsa hayat olmaz. Dolayısıyla mavi ve yeşil Bodrum için önemli. Şimdi ben mavi ekonominin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine damga vuran bir yaklaşım olduğunu biliyorum. Maviyle, yeşille uğraşmak güzel de lütfen mış gibi yapmayın. Lütfen bunu şova çevirmeyin demek durumundayım. İnanın. Mavi, yeşil derken her yerin beton olduğu, yeşilin imara açıldığı bir coğrafyayı, bir turizm markasını ölümünü görmek istemiyorum. Size teşekkür ediyorum ben. Çünkü yayınımızı burada bitirdik. Sağ olun diliyorum. En kısa sürede görüşmek umuduyla sağlıkla ve sağlıcakla kalın. Biz bugün noktayı koyuyoruz. Ve diyoruz ki lütfen kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, insanları kucaklayın ve kutuplaşmaya karşı direnç gösterin. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.